Ali Bilge ile Ekonomi Politik.
Günaydın Ali Bey, merhabalar.
Merhaba Ömer Bey.
Günaydın.
Merhaba Özdeş, merhaba Feriha. İyi haftalar hepinize.
Teşekkür ederiz.
Bugün hafta, yani son derece yoğun gündem gene tabii ama hangilerini ele alalım?
Valla geçen haftanın 3 konu öne çıkıyor. Çok konu var da işte malum bir Alaaddin Çakıcı tehdidi oldu ana muhalefet liderine. Sonra ardından o günlerde aynı zamanda Erdoğan'ın ekonomide hukukta reform meselesini dillendirmesi geldi. Faizlerin yükseltilmesi akisleri hala devam ediyor. İsterseniz bunları analiz etmeye çalışalım. Şimdi öncesinde ana muhalefet liderinin önüne bir mermi atıldı hatırlarsınız. Mermiyle tehdit edildi. Ardından Ankara Çubuk'ta bir köyde bir şehit cenazesinde linç girişimine maruz kaldı. 2019 seçimleri yenilenme süreci içerisindeydi. Buradan zor kurtuldu. Gerçekten bilmediğimizde çok fazla tehdit söz konusudur. Yani muhaliflerin otoriter rejimlerde sindirilmesi ve fiziken yok edilmesi dünya pratiğinde çok yaşadığımız meseleler. Şimdi burada bir Çakıcı, Alaaddin Çakıcı ismi var. Bu isim kimdir? Yani kısaca onu bir yeniden tanıyalım. Ve bu kişi eski bir paramiliter ülkücü hareketin temsilcisi. 1970'li yıllardan beri ismi dolaşıyor. Daha sonra 1980'li yıllarda 12 yönetimi tarafından Gerilla Balance, Çakıcı, Ağacı gibi kesim isimlerle birlikte isminin anıldığını şahit olduk. Benim sesimle ilgili bir problem var mı?
Bir an oldu, sonra düzeldi.
Neyse, sonuçta bu şahıs daha önce, yani hem o dönemin istihbarat örgütünün önemli isimlerinden Mehmet Eymür, aynı zamanda gazeteci Avni Özgürel tarafından...
Şu anda sesimiz ya,
bu gitti, konu mi? Yani 12 evrenin bir sorun var mı?
Zaman zaman kesintiler olmaya başladı.
Zaman zaman kesiliyor, anladım. Ne yapsak? Yani bir pozisyon.
Evet, devam edelim şimdilik isterseniz.
Yani sonuçta Çakıcı 12 Eylül rejimi ve sonrasında devlet tarafından değerlendirilmiş, özellikle yurt dışı operasyonlarda değerlendirilmiş bir isim. Ve ülkücü hareketin temsilcilerinden. Zaten hem Mehmet Eymur hem de Avni Özgürel bu konudaki açıklamaları yaptılar. İşte Evren'in damadı ile kızı o sırada Milli İstihbarat Teşkilatı'nda üst düzey yöneticiler. Bir grup ülkücüden oluşturdukları bir timle yurt dışındaki bir takım operasyonlar, ki bunların çoğu da başarısız operasyonlar. Onlara giriliyor. Şimdi bu kişi hapiste defalarca giriyor, çıkıyor, kaçıyor, destekleniyor, koruluyor. Susurluk meselesinden gündeme geliyor. Daha sonra tekrar sahneye çıkıyor. Ve bu kişi için son dönemde biliyorsunuz Bahçeli, yani iktidarın diğer ortağı tarafından adeta bir Çakıcı affı çıkartıldı. Ve sonuçta önce hapishanelerde ziyaret edildi bu kişi Bahçeli tarafından. Daha sonra zorlandı ve bir af çıkarıldı. Bu af da dışarıya çıkar çıkmaz önce Türkiye'nin mafyasının önde gelenleriyle bir konsolidasyon yapıldığını ve Alaaddin Çakıcı'nın orada en büyük mertebeye ulaştığını sahneleyen görüntülere şahit olduk. Ardından Susurluk aktörleriyle bir araya geldi Çakıcı ve daha sonra da Bahçeli'yi eleştiren Kılıçdaroğlu'na tehdit tweetiyle karşı karşıya kaldık. Ve daha sonrasında da buna Bahçeli sahip çıkarak dava arkadaşım dedi. Bu kişi eşini dahi öldüren, sayısız cinayette imzası olan bir kişi. Dolayısıyla yani şu anda Bahçeli tarafından dava arkadaşı olduğu ilan edilen Çakıcı yasaların üstünde bir pozisyonda. Hali hazırda kendisi hakkında bir bu açıklamalarından dolayı bir soruşturma açılıp açılmadığı da meşgul, pek bilmiyoruz. Dolayısıyla yasaların üzerinde olan bir lidere bir ortak da sanıyorum olmuş oluyor. Bugüne kadar da Erdoğan'ın bu konuda bir açıklamasına şahit olmadık değil mi?
Hayır, olmadık.
Olmadık. Şimdi aslında bu konu muhtemelen Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendi seçmenini de, parti kaldıysa parti partinin yöneticilerini de etkileyen bir durumla karşı karşıya. Çakıcı meselesinden devletin bazı kurumları da tahmin ediyorum pek de mutlu değildir. Ve şunu da söyleyeyim, yani bu Çakıcı olayları geçen haftaya damgasını vuran bu açıklamalar hukuk devletinin kaybettiğimizin çok önemli bir delili olarak karşımıza çıkıyor. Siz bu noktadayken, yani bir anlamda Çakıcı'yı iktidar ortağı yapmış bir haldeyken ve bu arada da Avrupa'nın bütününde ülkücü hareket ve federasyonların kapatılma yoluna girdiğinin de altını çizelim. Diyorsunuz ki Avrupa Birliği yeniden bir U dönüşümmüş gibi bir U dönüşü yaparmış gibi AB bizim stratejimizdir, yolumuzdur ve hukuk devletsiz bir şekilde biz AB stratejik hedefimizdir deyip AB'nin karşısına çıkıyorsunuz ki bu hafta Merkel Türkiye'ye ilişkin yaptırımları konuşacağız demişti. Dolayısıyla tümüyle bu tablo, geçen hafta açıklamaya çalıştığımız ekonominin perişan hali, yani faiz enflasyonun sebebi diyerek faizleri baskı altında tutup, düşük tutup, 100 milyar dolar rezerve eritip, ülkeyi eksi döviz rezervlerine mahkum etmişken, bir anlamda ekonomide çaresizlik yönetimi içindeyken, borcun damlasına muhtaçken, ve siz aynı zamanda işte böyle bir ortamda Alaaddin Çakıcı gibi bir ismi koruyarak adeta iktidar ortağı şeklinde onaylarken dünyaya açılıp reform yapacağız diyerek dünyanın sempatisini falan kazanmayı ummak gerçekten pişman olmak demektir. Çünkü artık Türkiye'de yönetenlere ne Avrupa Birliği'ndeki geçen hafta Biden yönetiminin Türkiye'ye bakışını içeren diplomasi danışmanının Türkiye'ye ilişkin açıklamalarını konuşmuştuk. Türkiye'ye güven kalmamış durumda. Yani istediğiniz kadar beyaz güller gönderin Beyaz Ev'e ya da Brüksel'e. Rotayı yeniden ABD'ye ve AB'ye çevirmek istiyoruz değil. Bunlar artık yetmiyor. Yani Türkiye normale dönmeden, demokrasiye dönmeden işlerin sembolik hareketlerle rayına girmesini beklemek pek mümkün değil. Kırıntılar gelir, o işte sıcak paranın kırıntıları, risk seven paralar gelir. Çünkü bakın en son faiz artırımıyla 475 bas puan dedikleri faiz artırımıyla Türkiye kendi kategorisindeki 20 ülkenin faiz seviyesinin üstüne çıktı. Düşünebiliyor musunuz? Yani onların o faiz seviyesinin üstüne sadece bir faiz artışıyla çıktınız. Bunun kendi ekonominizin ne kadar vahim olduğunu görmemek mümkün değil. Yani bir hareketle. Şimdi dolayısıyla yani bu yalancı çoban hikayesine dönen bir durum var Türkiye'nin 18 yıl içinde ve işte 2002'den bu yana yaşadıklarımızı tekrar etmek istemiyorum. Yani hem ekonomideki atılan adımlar, yanlışlıklar, vehamet öykülerini anlatıyoruz işte içinde bulunduğumuz durumun. Yani yalancı çoban hikayelerine kimse inanmıyor. Hem ekonomideki ne yapıyorsunuz? Tamamen kendinizi inkar eden bir pozisyona bir günde geçiyorsunuz. Damadınızla olan ters düşme, işte bir havuz sistemi içerisinde cereyan eden Türkiye ekonomisi bu anlamda kaynaksız, susuz kalınca darmadağın olmuş durumda ve bütçe öyküsüne de daha sonra değineceğim. Yani kendinizi inkar eden bir pozisyonda faizi yükseltiyorsunuz ama buna kur rezerv, kurlarla oynayarak, yanlış politikalarla, yanlış aktarım politikalarıyla muazzam bir kaosun içerisinde sürükleniyorsunuz. Dolayısıyla böyle bir ortamda ne dışarıda ne içeride Erdoğan'dan gerçek bir reform beklemek hayal. Yani U dönüşü bekleyenler, bunlar mış gibi bile yapılmış olsa, hani Erdoğan tövbe etse, ben CHS'den vazgeçiyorum dese bile işlerin normale döneceğini sananlar hayalci. Çünkü şöyle bir şey yapıyor. Türkiye'de rejimi tekrar onun değiştireceğini beklemek gerçekten büyük bir hayalcilik. Dolayısıyla hani bazı kesimlerde bir şey oluyor. Onu yanına, mesela Erdoğan'ı da ortak ederek parlamenter sisteme dönmek. Yani bunlar öyle çok büyük bir şeyle beklenti içinde olmamamızı gerektiren hususlardır. Böyle kötü bir vitrin düzenlemesi ne bile yapmaktan artık iktidarın aciz olduğunu söylemek mümkün. Siz Çakıcı'ya sahip çıkar ve onu ortak ederseniz size kimse inanmaz. Zaten şu anda da inanan insan bulmanız son derece zor. Ne kaynak bulmanız ne de inandırıcı ortaklar, partnerler bulmanız bundan sonra çok çok zor. Çünkü yani sonuçta alan kazanmak ve manevra, zaman kazanmak için manevralar söz konusu. Yani özetle şunu söylemek lazım. Bu iplikten dokuma olmaz artık. CHS ve Erdoğan ve iktidarı, ortakları ne de partisinin seçmenlerini ne de Türkiye'yi bu saatten sonra yeni bir hayat vaat edecek durumda değil. Bunu görmek lazım. Yani hasta adam Türkiye. Yani 20. yüzyılın hasta adamını tekrar 21. yüzyılda hasta adam. Yani terminal dönemine de yaklaşmış bir hasta adam ülke haline geldi. Dolayısıyla rejim değişikliğini yapacak olan muhalefettir. Muhalefetin güç birliğidir. Ülkeyi bugüne getiren Erdoğan'la rejimi yeniden raylarına oturtmayı beklemek en azından şimdilik hayaldir. Dolayısıyla Türkiye yakın dönemde Erdoğan'ın herhalde önemli çekincesi, korkusu, ABD'nin başkanı Trump'ın, ki iktidarı henüz bırakmış değil, böyle bir yenilgi karşısında karşılaşabilecek durumlardır. Türkiye bunu da düşünmek zorundadır. Dolayısıyla yani mesele ana muhalefet ve muhalefetin, ki ana muhalefet liderine bir mafya lideri tarafından tehdit gelmesi, bunun iktidar ortakları tarafından onay görmesi karşısında yeri göğün inletilmesi gerekir. Tamam, Covid koşulları filan da muhalefetin tüm temsilcilerinin tek tek açıklamalarına şahit olduk. Ama muhalefet artık bir teknik geliştirmek zorunda. Muhalefet etme tekniği. Bu da ortaklaşa. Yani böyle bir durumda Çakıcı gibi bir ismin ana muhalefet liderini her türlü şekilde tehdit etmesi karşısında beklenir ki muhalefetteki tüm partilerin liderlerinin bir araya giderek ortak bir açıklamayı parlamentoda yapmasıdır. Böyle tekniklere artık, böyle masalara doğru gitmesi gerekiyor. Türkiye'nin düzelmesi açısından, muhalefeti fethetme tekniği açısından bunları geliştirmesi gerekiyor. Dolayısıyla yani muhalefet etme tekniğinde geçmişten bu yana ana muhalefetin sinik ve ezik tavrını, çok özür dilerim, seste bir sorun yok değil mi? Bunu izleyiciler yok, bağışlasınlar. Hayır, yok. Zaman zaman gidiyor.
Gayet iyi.
İyi değil mi? Peki.
İyi, evet.
Peki. Yani bugün de başka bir şeyle, bu eski sistemin dışında başka bir yeni bir sistem deniyoruz. Zoom'la yapıyoruz. Dolayısıyla insan tereddüt ediyor. Şimdi ezik ve sinik muhalefetten daha aktif ve birleştirici bir muhalefet tekniğine geçmek gerekiyor. Burada da atılması gereken bir adım var. Dörtlü açıklamalardan vazgeçmesi gerekiyor muhalefetin. Bu devletin te sahip çıkma adına. Bakın, iki gün önce Azerbaycan meselesinde ortak hareket ediyorsun. Kiminle? Bahçeli ile Erdoğan'la. O Bahçeli ve Erdoğan Çakıcı'ya sahip çıkıyor ve sen tehdit diyorsun. Artık aynı bile düşünsen, muhalefet etme tekniği açısından işte dokunulmazlıklarla birlikte başlayan başımıza, o parlamentoda HDP'nin dışlanarak dörtlü açıklama yapma tekniği edilgen kılan, nirengi noktasının saray haline gelmesini yol açan ve güdümlü ve ruhsatlı bir muhalefet görüntüsü veren bir muhalefet çalışmasıdır, tekniğidir. Bu tekniğin değişmesi gerekiyor. Siz bu ağırlıkta bu teknikle muhalefet etmeye devam ederseniz itilmiş ve kakılmış bir hale geliyorsunuz. Bakın, ölümle tehdit ediliyorsunuz. Mermiler atılıyor önünüze. Dolayısıyla sizin siyasalarınızın farklı bir ray üzerinde yürümesi gerekiyor. Bu görüntüden çıkmak gerekiyor. Bunu defalarca burada söyledik biz. Yani muhalefet etme tekniği açısından Türkiye'nin Suriye'de içimiz kan ağlıya ağlıya dörtlü şeye girilmez. Dolayısıyla kendinizin ayrıştırmak zorundasınız muhalefet ve ana muhalefet olarak. Bu çıkan bildirilerde aynı bile düşünseniz şey yapmanız lazım. Ayrıca şimdi sizin bir hafta önce biz burada ne konuşuyorduk? Çakıcı'yı ağırlayan Edirne Belediye Başkanı var CHP'nin. Yani evet. Sizi tehdit eden adamı makamında övgüler düzen, hediyelere boğan bir belediye başkanı hala görevde.
Onun hakkında bir şey yapmadı değil mi Cumhuriyet Halk Partisi?
Valla çok dişe dokunur bir şey görmedim açıkça söyleyeyim. Ya böyle bir durumda sizin behemel ihraç etmeniz lazım öyle bir ismi. Olur mu böyle bir şey yani? Bunca tehdit yapılıyor. Ya adam zaten geldi çıktığından beri şeyde ve siz onu Edirne gibi sınır şehrinin belediye başkanını hala yani nasıl hazmediyorsunuz? İnsan ister istemez şunları düşünüyor. Çakıcı'nın CHP içinde başka şubeleri var mı diye düşünmeden edemiyor. Bir gazeteci olarak. Dolayısıyla onu kollayan başka gruplar var mıdır? İnsan düşünmeden edemiyor. Dolayısıyla mesele muhalefet etme tekniğinizi düzeltin. Kendi içinizi bir ayrıştırın. Ayrıca sağlam bir demokrasi cephesi oluşturmak gerekiyor. Sağlam bir demokrasi cephesi oluşturamazsanız millet cephesi oluyor. Yani hem HDP'ye muhtaç hem de HDP'yi dışlayan bir anlayışla oluşturduğunuz millet cephesi. Demokrasi cephesi değil o. Dolayısıyla birlikte hareket etmesi gereken bir muhalefet artık birlikte çıkış yapması gerekiyor. Bu ülkenin %70'leri bulan seçmen kitlesi artık Erdoğan gibi, Bahçeli gibi, Çakıcı gibi düşünmüyor. Dolayısıyla onlara sahip çıkan bir görüntü içerisinde olması gerekiyor muhalefetin. Demokrasi cephesi içinde olması gerekiyor. Onun için de muhalefet etme tekniğine Sayın Kılıçdaroğlu bazen siyasa üretmekle yapılacak işler listesini karıştırıyor gibi geliyor. Bana geçenlerde bir ekonomi toplantısının yarım yamalakta izledim. Bak bizim şunda da çözümümüz var, bunda da çözümümüz var diye başlıklar üzerinden gidiyor. Ama esas mesele iktidarın saplantısının çerçevesi içerisinde olmayan siyasalar üretmek. Bunun için sizin dış politika diplomasisi yapmanız gerekiyor. Dışarıda olmanız gerekiyor Türkiye. Hem ana muhalefet olarak hem de muhalefet cephesi olarak. Öyle bir pozisyon almanız gerekiyor ve birlikte hareket eden bir pozisyon üzerinde olmanız gerekiyor. Dolayısıyla mesela hep sözünü ettiğim ta örneklerinde Demokrat Parti'den verdiğim bir şey var. Yani tek parti döneminde Demokrat Parti'nin yayınladığı bir hürriyet misakı, özgürlük bildirisi vardır. Ve bu toplumda bunun böyle bir bildiriyi böyle toplumla iletişim içerisinde, ittifakın toplumla iletişim içinde geçtiği bir sürece girmesi gerekiyor. Bir özgürlük bildirgesinin yayınlaması gerekiyor. Hürriyet misakının yayınlaması gerekiyor. Ortak siyasal geliştirecek masaların oluşturulması gerekiyor. Yoksa tek tek işte bir gün önce Kılıçdaroğlu ne bileyim diğer parti yeni kurulan şeyleri ziyaret ediyor. Herkesin bir diplomasi başlamış durumda. Memleketin gidişatından hasta adam haline gelmiş ülkeyi kurtarmak için bugün hasta adam bu ülke. Bütün dünyada böyle bakıyor. Dolayısıyla bunu artık muhalefet tekniklerinizi değiştirerek bakmak durumundasınız. Yani bu konuyu uzatmak, söylemek mümkün. Nirengi noktası siz olmak durumundasınız. Beştepe olmak durumunda değil muhalefet ederken, muhalefet etme tekniğinizi belirlerken. Şimdi buradan izninizle biraz da şeye geçelim. Faiz yükseltmesi keser mi abi yani? Kesmiyor, yetmiyor. Türkiye'nin bugün içinde bulunduğu ortamda işte biraz önce söyledim, şimdi sayamıyorum ama 21 ülkenin faiz seviyesinin üstüne bir anda sadece yaptığınız 475'te çıktınız. Bu ne demek? Evet, kurda belli bir düşüş sağlıyor. Döviz borçlusu şirketler biraz daha az zombileşiyor. Ama bu taraftan TL borçlu olan şirketler, aileler, hane hatları, kişiler, faizleri, bankalar alt üst oluyor. Türkiye'nin bu kur yükselmesi, faiz yükselmesi, indirmesi, düşmesi inanılmaz bir şekilde hasta ediyor. Bedeni, bağışıklık sistemi kalmadı Türkiye'nin. Buna ne can dayanır? Buna rağmen bakın, Profesör Mustafa Durmuş'un çalışmasından aktarıyorum. Bir gün Mustafa'yı buraya konuk da edelim. Son bütçeye falan bakamıyoruz. O kadar siyasal, yani Çakıcı olay oluyor. Normal takdirde iktisatçı olarak bakmamız gereken dosyalara bakamıyoruz. Bütçenin çok önemli bir bölümü, hep tekrar ettiğimiz bir olay var. Türkiye 5 cephede arkadaşlar. Türkiye bütün kapalılığına rağmen bu 5 cephedeki güvenlik, iç ve dış güvenlik harcamaları bütçesinin %20'lerini geçiyor. En büyük kaynağı nereye ayırıyor? Bu kadar vergisizliğe, vergi istisnalarının özel havuzdaki şirketlere tanınmasına, dış kaynak eksikliğine, toplanacak vergilerin COVID nedeniyle azlığına rağmen toplanacak vergilerin büyük bir kısmı ulaştırma yatırımlarına harcanıyor 2020'de. Nereye harcanıyor? İşte tükenen havuzda su. Neydi? Antalya, İzmir otoyolu geçen hafta başladı değil mi? Bunu yapmaya dönüyor. Hala inşaat. Dolayısıyla bütün bu manzaraya baktığımızda Erdoğan'dan beklenen iktidarı bırakıp gitmesi, yapamadım demesi. Yapılmıyor. İki senede Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemiyle hasta adam haline getirirseniz ülkenizi, o zaman bir şekilde bunu teslim etmeniz lazım. Kendiniz teslim ediyorsunuz. Faiz benim işimdir dediniz. Faizi düşük tuttunuz. Enflasyonun sebebidir dediniz. Şimdi tam tersini yapmak, %100 bu konuda tersini yapmak kendinizi inkar etmek demektir.
Evet, faiz artırımı konusunda da bazı acı ilaçları şu aşamada içmemiz gerektiğinin farkındayız diye daha önceki ifadelerinden onlara ters düşen bir açıklama da yapmış yani faiz artırımı konusunda. Cuma günü sanıyorum yaptı Independent, evet. Türkçe'den görürsek MÜSİAD Expo fuarında 18.sinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulunurken şu aşamada bazı acı ilaçları içmemiz gerektiğinin farkındayız ve Türkiye'yi faiz, enflasyon ve kur sarmalından çıkarmalıyız demiş.
Hocam şimdi acı reçete ile IMF bağlantısını en ufak yeni başlayan ekonomi muhabiri bile bilir. Yani acı reçeteli ülkeler Bretton Woods sistemine geçtiğimizden bu yana IMF ile yapılan standby anlaşmalarına ya da diğer anlaşmalarla içerler. Bu acı reçete de zaten zenginler için değildir. Fakirlerin içeceği ilaçtır. Dolayısıyla onun içinde gitmeniz gereken yer uluslararası para fonudur. Yani para fonu bayağı değişti. İşte 2008 global krizinden sonra uluslararası kurumlarda ama radikal değişikliklere ulaşmadık. Ve oranın hala patronu Amerika Birleşik Devletleri hazinesidir. Siz yırtınsanız Birleşik Devletler onay vermezse IMF'den bir şey alamazsınız. Programınız kabul görmez. Bretton Woods sistemi başladığından bu yana buranın başkanını Avrupa'dan seçerler ama yönetim kurulu, karar mekanizması, en büyük ortak, yani SDR alacaksınız, IMF para birimi dediğimiz, borç verecek size. Ona programınızı gelecek heyet burada hasta adamı tetkik edecek. Ben bunu önce nasıl bir yukarı çıkarabilirim? Onları verecek. Onların büyük bir çoğunluğunda fakirlere, yoksullara, dar gelirliye zulümdür. 2001'in vergileri hala devam ediyor. Neyse. Dolayısıyla sizin Amerika Birleşik Devletleri ile façayı düzeltmeniz gerekiyor. Ya Trump iktidarı bıraktı, bırakacak, bırakamaz. Bildiğin hiç sorun var ama bir şekilde Biden yönetimi bugün yarın Bakanlar Kurulu'nun bir kısmını açıklıyor. Yani bu yönetimle temasınız olması lazım. Bunun için dış politikadaki bugüne kadar koyduğunuz, yaptığınız işleri bir gözden geçirmeniz gerekiyor. Adam yaptırım uygulayacağım diyor. Merkel yaptırım uygulayacağım diyor. Sana para ancak uluslararası ilişkilerin siyasal, hukuki ve iktisadi olarak tanzim edildiğinde, onların istedikleri formata geldiğinde, sen Rusya'dan kredi alamıyorsun. Gidip Rusya'dan bana banka sistemine bir 40 milyar dolar borç ver. Çünkü onun da himmete muhtaç dedi, kendisi muhtaç dedi pozisyonda. Bakmayın Rusya tabii dev ülke falan da petrol, doğalgaz bir yıl sorunu yaşıyor. Gideyim komşu ülke İran yok yani. Bunlarla sadece yapabileceğiniz ki Rusya ile çok pahalı bir doğalgaz alıyorsunuz. İşte o doğalgazın kontratı bitiyor 2021'de. Onun için Azerbaycan'a yükleniyorsunuz. O yüzden de böyle başka hikayeler dönüyor. Dolayısıyla Türkiye'nin kendi tasarrufları düşük, az bir ülke, dış kaynağa muhtaç. İşte biz dış kaynaklarla son 2.4 trilyon dolar borçlandık. Bunun büyük bir kısmını inşaat sektörüne harcadık. Bakın son Covid ile ilgili mücadele edemeyen parasını, bu bütçesini, 2021 bütçesini Covid'e yeterli harcayamayan, ulaştırma projelerine daha fazla harcayan, askeri harcamalara daha fazla harcayan bir ülkeyiz. Bugün yayına girmeden önce gözüme çarptı. Hatırlayabildiğim kadarıyla aktarayım ve ondan sonra da yayını bağlayalım. Türkiye'nin önemli sektörlerinden biri işte ihracatta yapar, otomotiv sektörü. Otomotiv sektörüne tedarik eden taşıt araçları tedarik sanayinde şu anda Covid'li işçi sayısı %5. Bir ay sonra %10'a çıkacak diyor yapılan açıklama. Bunun için fazla mesai yaptırıyoruz kalanlara, olmayanlara diyor. Şimdi
evet, Ford Otosan'ın Gölcük fabrikasında da yüzlerce işçi evlerinde karantinaya gitmiş. Çok ciddi iddialar var. Aynı şekilde.
10 bin kişi şu anda hasta. Taşıt sanayisi tedarikçileri işletmelerin içinde. Gelecek ay 20 bin diyor adam. Dünya Gazetesi'nin birinci haberiydi. Girmeden önce gözüme baktı. Şimdi durum vahim. Dolayısıyla yani burada muhalefete çok şey düşüyor ve yani bundan sonraki yaşanacaklar açısından Erdoğan'ın yani o başta söylediğimi söyleyeyim, bu iplikten dokumu olmaz.
Evet, burada şurayı da bitirdik. İsterseniz bunu zaten bu tablo yeterince karmaşık bir şekilde gelecek haftaya da taşınacak gibi gözüküyor.
Bir de şunu söyleyeyim size, Türkiye'nin borçları yani ya biz iktisatçılar bütün verileri gayri safi milli gelirle oranlayarak yaparız. 30 Eylül 2017'de Türkiye'nin toplam borçları gayri safi hazinesinin 141.1 iken 30 Eylül 2020'de 167.8'e ulaşmış. Bu tablo çaresizliktir.
Evet.
Son nokta.
Peki,
diyelim, kapatalım.
Peki, çok
İyi haftalar diliyorum
hepinize.
Görüşmek üzere.
Hoşçakalın.
Ali Bilge ile Ekonomi Politik.